Ayrım 13.
Yakup Bey'in gözleri nemlenmişti sanki. Ihlamurundan bir yudum aldı, bana döndü. Biliyor musun, bizim anayasa maddelerimizden birinin şöyle olmasını isterdim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye'de yaşayan her insanın onurlu yaşam sürmesini sağlayacak yasal, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel koşulları yaratmayı en önde gelen görevlerinden biri olarak görür. Böyle bir anlayışın sonucu bütün yasalar taranır ve insan onuruna ters düşenler ivedilikle temizlenir, düzeltilir, eğitimin insan onurunu yok edici yönleri çıkarılır, geliştirici yönleri vurgulanarak yeni baştan düzenlenirdi. Fakir ve zenginin onur yönünden eşit olduğu bir ülkem, bir toplumum olurdu. Bu arada ben Yakup Bey'e bir soru yönelttim. Timur, onurlu fakir olabilir mi? Yakup Bey, niçin olmasın? Timur, şöyle sorayım. Onurlu insanlardan oluşmuş bir toplumda zengin fakir ayrımı olabilir mi? Yakup Bey gülümseyerek bana baktı. Biraz önce Nesrin'le olan ilişkimi gözden geçirirken onun ortaya attığı bir görüşü şimdi benim kendine yönelttiğimin farkına varmıştı. Gülümseyerek niçin olmasın diye aynı cevabı verdi. Zengin insanların tanıma icabı kötü ve onursuz olmak zorunda olduklarını kabul edersek, ancak böyle bir ön kabullenmenin, böyle bir yaşam felsefesinin içinde, onurlu insanlardan oluşmuş bir toplumda zengin fakir ayrımı olabilir mi türünden bir soru anlamlı olur. Zengin insanların mutlaka kötü ve onursuz olduklarını kabul etmek size doğal geliyor mu diye bana bir soru yöneltti. Bana doğal gelmiyordu. Onurlu zenginler olabileceği gibi onurlu fakirler de düşünebiliyordum. Ayrıca onursuz zenginler varsa onursuz fakirler de olmalıydı. Yani onur ve zenginlik fakirlik kavramlarını birbirlerine koşullanmış özellikler olarak göremiyordum. Düşündüklerimi Yakup Bey'e söyledim. Yakup Bey benimle hemfikir olduğunu belirten bir yüz ifadesiyle beni dinledi, bir süre sessiz kaldı. Yakup Bey'in insan onuruna verdiği önemi açıklıkla görebiliyordum. Yüzüme baktı. Derin bir nefes aldı. Onur yönünden eşit olmayan insanlar gerçek demokrasiyi hiçbir zaman oluşturamazlar dedi. Ihlamurundan bir yudum aldı, yine bir süre sessiz kaldı. Görüyorsunuz bu konuda bayağı duygulandım diyerek gülümsedi ve konuşmasına devam etti. Hizmet, üstün kalite, gelişim, potansiyel ve diğer ilkeler. Hizmet bir diğer doğal ilkedir. Gücünün yettiğince hizmet vermeye çalışan politikacılardan, öğrencisinin iyi yetişmesine yaşamını adamış profesörlerden, yalnızca ve yalnızca gerçeğin ortaya çıkması için çaba gösteren gazetecilerden oluşan bir toplumda hizmet kavramı canlı, diri ve ayaktadır. Bu toplum gelişir, üretir ve zamanla daha da sağlıklı hale gelir. Sözünü etmek istediğim diğer ilke üstün kalite ilkesidir. Kendi düşüncesinde, davranışında, yaptığı her işte yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalışan insanlardan oluşan toplum sağlıklıdır. Gelişme ve refah bu toplumu bırakmaz. Zevkle not almaya devam ediyordum. Yakup Bey'in şimdiye kadar söylediği ilkelerden hiçbiri bana yabancı gelmemişti. Son derece doğal, yalın, hemen görebileceğim konulardı. Ama bu yalın, doğal ve belirgin kavramları hiçbir zaman şimdiki bağlam içinde düşünmemiştim. Yakup Bey konuşmasını sürdüreceğini belirten bir yüz ifadesiyle henüz hepsini bitirmiş değiliz diyerek sözüne devam etti. Gelişim ilkesi insan doğası ile ilgili biyolojik ve psikolojik süreçlerin gelişim aşamalarından oluştuğunu, her aşamanın kendine özgü özellikleri bulunduğunu bize söyler. Bu ilke ana babalara, öğretmenlere, çocukların çocuk olduklarını büyük insanlardan beklenen davranışlar çerçevesinde yargılayarak onları utanca boğmamaları gerektiğini hatırlatır. Yaşamın hangi yönüne bakarsan bak, büyüme ve gelişme olmadan başarıya erişilemez. Bu ilkeye süreç ilkesi adı da verilebilir. Gerekli süreçler yer almadan büyüme olmaz, büyüme olmadan gerekli davranış ortaya çıkamaz. Bu ilke kişi, aile, okul, kuruluş, iş yeri gibi her yerde geçerlidir. Bu doğal büyüme ve gelişme sürecini yerine getirmeden, konuyu öğrenmeden mezun olan öğrenci örneğinde olduğu gibi kısa yoldan sonuca ulaşmak istenildiği zaman ne olur? Bir süre sonra başarısızlık ortaya çıkar, o kişiye güvenenler bu güvenlerini yitirirler. Üstelik zamanla kişi kendine olan güvenini yitirir. Yakup Bey benden kağıt aldı, bir çizgi çizerek onu 10 eşit kısma ayırdı ve konuşmasına devam etti. Her işin gerektirdiği bir gelişim aşaması vardır. Bir işi yapmak için gerekli gelişimi 10 basamaklı bir ölçek üzerinde gösterebildiğimizi varsayalım. İkinci basamakta olan biri 10. basamaktaymış gibi kendini gösterirse eninde sonunda hüsrana uğrar. Bir insan gelişim basamaklarından ikincisinde ise yapılacak en doğal iş önce 3. basamağa gelmektir. Öğrenmenin ilk basamağı kendimizin hangi basamakta olduğunu bilmek ve öğretmenden bu gerçeği saklamamaktır. Bu arada algılamada zemin ve şekil ilişkisini tartışırken geçmiş ve gelecek yönelimli iki kişiyi örnek almıştım, hatırlıyor musun diye sordu. Hatırladığımı söyledim. Potansiyel ilkesini de belirttikten sonra o örneğe yeniden döneceğim diyerek konuşmasını sürdürdü. Potansiyel ilkesi gelişim ilkesinin bir uzantısıdır. Her insanın bir potansiyeli olduğunu ve gelişerek bu potansiyele ulaşılabileceğini ifade eder. İnsanı sadece şimdiki davranışına bakarak değil, potansiyeli çerçevesinde değerlendirmemiz gerektiğini hatırlatır. Gelişmenin her aşamasında birey potansiyeline adım adım yaklaşır. Bu noktada ıhlamurlarımızın tazelenmesi gerekiyordu. Çaycının dikkatini çektikten sonra gelen yeni ıhlamurdan birer yudum aldık. Yakup Bey daha önce sözünü ettiği örneğe döndü. Bazı insanlar geçmişi şekil, geleceği zemin alırlar demiştik. Bu insanlar sürekli geçmiş üzerinde düşünürler, geçmişte olan olayları hatırlar, anlatır ve kendilerini geçmişle özdeşleştirirler. Öte yandan eğer bir insan geleceği şekil ve geçmişi zemin alırsa, o zaman sürekli gelecek üzerine konuşur, planlamaya önem verir ve kendini gelecekle özdeşleştirir. Şimdi sana sorum şu diyerek yüzüme baktı. Bu insanlardan hangisi, yani geçmişi vurgulayan mı yoksa geleceği vurgulayan mı, gelişim ve potansiyel ilkelerini yaşamlarında uygulamaya daha açık olacaktır? Aramızda şöyle bir konuşma geçti. Timur, bu insanlardan hiçbiri gelişim ve potansiyel ilkesini yaşamlarına uygulamaya pek açık olmayacaktır. Bu sözüme oldukça hayret eden bir yüz ifadesiyle Yakup Bey, hiçbiri mi? Nasıl olur? Birinden birinin daha açık olması gerekmez mi? Timur, gelişim ve potansiyel ilkesi hem geçmişi hem de geleceği aynı derecede içeren bir kavram. Gelişimin bir geçmişi olması gerekir. Örneğin başından geçen olaylardan ders almayan, bu olaylar üzerinde düşünmeyen insan pek gelişemez. Bir kişinin tam gelişebilmesi için deneyimlerinden yararlanması gerekir. Deneyimlerinden yararlanabilmesi ise onun gelecekte ne yapmak istediğini bilmesini, geleceğe önem vermesini lüzumlu kılar. Sırf geçmişe ya da sırf geleceğe önem veren birinin gelişimi kısıtlı olacaktır. Yakup Bey takdir ifade eden bir yüzle beni dinliyordu. Bir süre sustu, sonra konuştu. Yakup Bey, söylediklerinize katılıyorum. Bireysel ve toplumsal açıdan geçmiş bilinci olmadan gelecekle özdeşleşmenin çok olumsuz yan etkileri olabilir. Açıklamamdaki eksikliği giderdiniz, teşekkür ederim. Bir süre sessiz kaldıktan sonra Yakup Bey, görüyorsunuz algılamada yapılan ufak bir vurgulama değişikliğinin insan yaşamında ne kadar büyük etkileri oluyor diye dikkatimi algılamayla davranış arasındaki ilişkiye çekti. Gerçekten hiç üzerinde durmadığım, basit birer konu olarak gördüğüm geçmişe önem verme ya da geleceğe önem verme gibi konuların ne kadar önemli sonuçlar doğurabileceğini anlıyordum. Önümde adım adım yeni ufuklar açılıyordu. İçimde kıvanç duygusu belirdi. Yakup Bey'le tanışmış olmakla ne kadar şanslı olduğumu düşündüm. İçimde ona karşı saygı ve sevgi kuvvetlenmeye başladı. Yakup Bey sandalyesinde ayak ayak üstüne attı, geriye yaslandı ve konuşmasına devam etti. Gelişmenin olabilmesi için gerekli diğer ilkeler vardır. Bunları koşulsuz sevgi, sabır, yardım etme, destek olma ve yüreklendirme olarak kısaca belirtebilirim. Evet Timur Bey, şu anda aklıma gelen ilkeleri belirtmiş oldum diyerek önüme iki gazete kupürü koydu. İlk kupür 14 Haziran 1992 tarihli Nokta dergisinden alınmıştı ve Yeraltı Dünyasının Sultanı başlığını taşıyordu. Giriş yazısında iri harflerle vakitsiz bir dulluğa 3 çocukla mahkum olan T.Ş. kocasının hem namını hem de işlerini yürütmek için analığa adım attı. Yeraltı dünyasının korkulu ve acımasız çarkı içinde, onca baba ve kabadayı ile aynı kulvarda korkusuzca gücünü sergileyen, silahını çantasına koyup 500 kişiye ekmek yedirerek kimseye boyun eğmeyen bir kadının, kabadayı bir ananın öyküsü bu, ifadesi yer alıyordu. Bu yazıda bazı yerlerin altı çizilmişti. Yakup Bey altı çizili satırları okumamı istedi. Altını çizdiğim satırlar yeraltı dünyasında başarılı olabilmek için bazı temel ilkelerin varlığını gösteriyor. Devam edin, okuyun, göreceksiniz dedi. Okumaya başladım. Çocuklarının rahmetli babalarıyla övündüklerini söylüyor. Öyle bir babayla övünülür. Onun gibi bir babayı Allah herkese nasip etsin. O gerçek bir babaydı. Babalık denildiğinde akla yanlış şeyler geliyor. Babalık insanlara iyilik yapmaktır. Bugün ben bir insana iyilik yapmışsam, gelip bana rahatlıkla sorununu anlatabilmişse, ben onun sorununa eğilebilmişsem babalık budur. Babalık yanlış deyimlerle ifade ediliyor. Ben o tür bir baba bilmem diyor. Kabadayı tarifini ise şöyle yapıyor. Kabadayı hakkını kimseye yedirmeyen ve kimsenin hakkını da yemeyen insanlara denir. Delikanlılık ve kabadayılık alemi iyiliksever insanların alemi olarak bilinir. Yakup Bey, görüyorsunuz bizim yeraltı dünyasının insanları diyerek aşağı gördüğümüz kimselerin bir kısmı, hizmet ve hakkaniyet gibi hepimizin saygı duyduğu ilkelere önem veriyor ve bu değerleri yaşatıyorlar dedi. Ve yine Nokta Dergisi'nden alınmış 19 Temmuz 1992 bir kupürü önüme koydu. Bu yazıda da yeraltı dünyasında ZH olarak bilinen birinin yaşamı konu ediliyordu. Altı çizili yerleri okumaya başladım. Peki neden Diyarbakır'ı bırakıp İstanbul'a geldiniz? Dar geldi artık. Bizim aşiret büyük. Ben en büyük Z aşiretlerindenim. Herkesin gözü bizim elimizde. Gençlerimize iş lazım. Diyarbakır'da büyüdün nereye kadar? İmkanlar belli, büyüme sınırı belli. O yüzden daha fazla büyüyeceğimize inandığım için kardeşlerimle beraber İstanbul'a geldik. Nasıl baba olunur diye merak ediyoruz. Anlatmaya başlıyor. Merhametli, insancıl olacaksın. Kimsenin hakkını yemeyeceksin. Fakir fukaraya yardım edeceksin. Düşkünün elinden tutacaksın. Al işte sana baba. En çok sahte kabadayıları ve para karşılığı çek senet tahsilatı yapan dandik babalara bozuluyor. Hiç kabadayı adam para karşılığı iş yapar mı? İyilik yapmak istiyorsan karşılıksız yapacaksın. Zaten sana gelen adama Allah vurmuş. Yardım istemeye gelmiş. Ondan para istersen bir de sen vurursun. Bunu yapan delikanlı olamaz. Bunlar sahte kabadayı, sahte baba. Ne babası? Adam odun çalıyor, oluyor baba. Hırsızlık yapıyor, baba oluyor. Yahu bu işin de çıkarttılar. Yakup Bey, görüyorsunuz burada da hizmet ve hakkaniyet ilkelerine önem veriliyor. Kimsenin hakkını yemeyeceksin, fakir fukaraya yardım edeceksin sözleriyle Anadolu halkının anlayabileceği dilden deminden beri konuştuğumuz temel ilkeleri bütün yalınlığıyla ifade ediliyor dedi. İlkelerin tam zıddını düşünelim. Yakup Bey'in sessizliğinden yeni bir konuya gireceğimizi anlamıştım. Bir süre sustuktan sonra yeniden konuşmaya başladı. Deminden beri belirttiğim ilkelerin belirli bir dine dayanmayan, bütün insanlık tarihi boyunca geçerliliği anlaşılmış doğal değerler olduğunu düşünüyorum. İnsanlık bilincinin, insan doğasının bir parçası olarak bu ilkeler bizimle beraber doğarlar, var olurlar. Şimdi sizinle şöyle bir oyun oynayalım. Siz bu ilkelerin zıddını düşünün. Örneğin hakkaniyet ilkesine zıddı olan hakkaniyetsizlik, hak yeme, hakkını vermemeyi düşün ve bir insanın ya da bir toplumun böyle bir zıt ilkeyle yaşamını sürdürdüğünü hayal et. Bir yanda hakkaniyet ilkesi çerçevesinde yaşayan bir insan, bir toplum, diğer yanda hak yemeyi temel almış bir insan ya da toplum düşün ve karşılaştır. Ben konuya nasıl başlayacağımı düşünürken o konuşmasına devam etti. Hakkaniyet yerine tanıdığı olan ya da güçlü olan haklı çıksın. Kişisel bütünlüğü olan değil, iki yüzlü, tutarsız, sahtekar insanlar takdir edilsin ve iş başına geçsinler. İnsan onuru ayaklar altına alınsın, can ve mal güvenliği olmasın. İnsan canı ve onuru her an keyfi olarak elden alınabilsin. En iyi hizmet eden değil, en çok dal kavukluk yapan göze girsin. Üstün kalite kavramı kimseye bir anlam ifade etmesin. İnsanların gelişimleri ve gerçekleştirebilecekleri potansiyelleri ana babaların, öğretmenlerin, yöneticilerin umurunda olmasın. Böyle bir toplum hangi durumda olacaktır? Yakup Bey sustu ve ısrarla yüzüme baktı. Söylediklerinin etkisini görmek istiyordu herhalde. Söyledikleri beni etkilemişti. Toplumumuzda ilkelerden birçoğunun göz ardı edildiğini düşünmeye başlamıştım. Toplumda herkesin şikayet ettiği, herkesin bildiği sorunların onun açıklamasında yer aldığını düşünüyordum. Yakup Bey kendini dikkatle izleyip can kulağıyla dinlediğimden emin olunca konuşmasına şöyle devam etti. Böyle hayal yoluyla yapılan karşılaştırmalı gözlem sonunda ulaşabileceğimiz üç ihtimal var. 1. Doğal ilkeleri temel almış olan birey ya da toplumla bu ilkelerin zıddını temel almış olan birey ya da toplumun yaşamları arasında hiçbir fark yoktur. 2. Doğal ilkeleri temel almış olan birey ya da toplum daha doyumlu, daha etkili bir yaşam oluşturmuştur. 3. Doğal ilkelerin zıddını temel almış olan birey ya da toplum daha doyumlu, daha etkili bir yaşam oluşturmuştur. Yöntem sorunu. Yakup Bey sustu. Ihlamurunu yudumladı, bana baktı. Bekleyiş halindeydi. O zaman bu egzersizi gerçekten şu anda yapmamı istediğini anladım. Yazdığım notlara bakarak teker teker bütün ilkeleri gözden geçirmeye başladım. Gözden geçirdiğim listedeki hiçbir ilkenin zıddının daha doyumlu ve etkili bir yaşam yaratacağını düşünemedim. Bana göre her şey açık seçik ortadaydı. Yakup Bey, ben tek bir kişiyim, doğal olarak bütün insanları temsil edemem diyerek ona hak verdiğimi ama bunun herkes için geçerli olamayacağını belirtmek istedim. Karşımıza bir yöntem sorunu çıkıyor galiba, değil mi Timur Bey, diye gülümsedi. Ne yapsak acaba? Dünyadaki bütün insanlara sormak mümkün değil. Daha doğrusu mümkün de ne paramız ne de ömrümüz yeter bunu yapmaya. Ayrıca farz et ki bütün dünyadaki insanlara sorabildik. O zaman biri çıkar der ki, bu varmış olduğunuz sonuç ancak şu anda yaşayan insanların görüşü. 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl ya da 100 yıl sonra dünyaya geleceklerin görüşünü temsil edeceğini nereden biliyorsunuz? Şu anda kısaca değindiğim yöntem sorununu çözmek üzere bazı istatistiksel kavramlar ve metotlar geliştirmişler. Bu kavram ve metotlardan burada bahsetmek hiç yerinde olmaz. Bazı psikologlar kendini anladığın an diğer insanları da anlarsın görüşünü savunurlar. Bu görüşe göre insan olarak var olmanın koşulları her bireyin bilincinde oluşabilir varsayımı yatar. Ben bu varsayıma katılıyorum. Bu nedenle sizin şu anda yaptığınız egzersiz ve varmış olduğunuz sonuçlar küçümsenemez çünkü insan olmanın var olma koşullarını siz gayet güzel temsil ediyorsunuz. Bu ilkelerin varoluşlarının ve geçerliliklerinin deneysel ölçütü sizin ve sizin gibi her bir bireyin yani insanoğlunun sezgisidir dedi. Yakup Bey'in söylediklerine katılmamak elde değildi ama ben bağlamcı görecilik kuramına kendimi o kadar kaptırmışım ki bu görüşü kolaylıkla bırakamıyordum. Tereddütlüydüm. Bunu kendisine ifade ettim. Aramızda şöyle bir konuşma geçti. Timur, beni düşündüren ilk soru, bu ilkelerin uygulanmasında belirli bir sınır içinde kalan insanları mı düşüneceğiz, yoksa hiçbir sınır tanımadan herkese ve her gruba bu ilkeleri uygulayacak mıyız? Yakup Bey, ne demek istediğini pek anlayamadım. Biraz açar mısınız? Timur, örneğin bu ilkeler ailedeki insanlara uygulandığı gibi aileden olmayan diğer yabancılara da aynen uygulanacak mı? Türklere uyguladığımız gibi başka uluslardan kişilere de uygulanması bekleniyor mu? Yakup Bey, niçin bu sınır sorununu ortaya attınız? Bu sorunun konuştuklarımızla ilgisi ne? Timur, bugün özendiğimiz Batı ülkelerinin çoğu zamanında sömürgecilik yaparak başka toplumların hakkını yiyerek zenginleşmişler. Bugün de yeni mekanizmalarla kalkınmakta olan ülkelerle olan ilişkilerini benzer şekilde sürdürüyorlar. Bu ülkeler kendi içlerinde belki hakkaniyet ilkelerini uyguluyorlar ama başka ülkeleri talan etmeye gelince değişik standartlar uygulamaktan çekinmiyorlar. Sizin belirttiğiniz fikirler gruplara ayrılmamış toplumlar için anlamlı olabilir. Ama kendi içinde bölünmüş toplumlarda ki bunu en genel olarak tüm insanlık olarak da alabilirsiniz, çifte standartlar uygulanıyor. Gerek ABD, gerek Türkiye, gerek dünyanın çoğu diğer ülkesinde zengin daha zenginleşir, fakir daha fakirleşirken hakkaniyetin tek yönde işlediği bir çıkar paradigması söz konusu olmuyor mu? Yakup Bey, şimdi ne demek istediğinizi anlıyorum. Timur, ayrıca siz şöyle bir örnek düşünmemi istediniz. Hakkaniyet yerine tanıdığı olan ya da güçlü olan sürekli haklı çıksın. Kişisel bütünlüğü olan değil, iki yüzlü, tutarsız, sahtekar insanlar takdir edilsin ve iş başına geçsinler. İnsan onuru ayaklar altına alınsın, can ve onurlu bir yaşam güvenliği olmasın. İnsan canı ve onuru her an keyfi olarak elden alınabilsin. En iyi hizmet eden değil, en çok dal kavukluk yapan göze girsin. Üstün kalite kavramı kimse için bir anlam ifade etmesin. İnsanların gelişimleri ve gerçekleştirebilecekleri potansiyelleri ana babaların, öğretmenlerin, yöneticilerin umurunda olmasın. Böyle bir toplum hangi durumda olacaktır? New York'taki Columbia Üniversitesi'ne giden bir arkadaşım var. Mektuplaşıyoruz. Washington Heights adı verilen bir semtte Spanish Harlem mahallesinde oturuyormuş. Bana yazdığı kadarıyla yukarıdaki paragrafta anlatılan onun oturduğu mahalleyi ve genel olarak New York'u iyi tanımlıyor. Geçen yaz onun mahallesindeki halk ayaklanmış. Ayrıca South Central Los Angeles denen bir bölge var. Orada da Rodney King davasının beyaz polisler lehine sonuçlanmasından sonra siyahlar ve diğer azınlıklar yangınlar çıkartmış ve bölgenin büyük bir kısmını yerle bir etmişler. Bu bölge halkının sorunlarının çözümlenmesi konusunda hizmet, hakkaniyet gibi ilkeler nasıl uygulanabilir acaba? Dünyanın en ileri sayılan ülkesinde böyle toplulukların olması, toplumsal gelişmeye varılması için başka paradigmalara da gerek olduğunu düşündürtmüyor mu? Yakup Bey, üzerinde önemli durulması gereken birkaç yön var. Bunlardan ilki kendi içinde demokrasiyi uygulayan, hakkaniyet ilkesini uygulayan bir ülkenin başka bir ülkeyi sömürmesi. Bu ilk nokta ile ilgili olarak benim cevabım şu olacak. Hakkaniyet ilkesinin uygulandığı yerde barış, uygulanmadığı yerde stres, gerginlik ve sürtüşme olacaktır. Eğer bu dediğim doğruysa, verdiğin örnekteki ülkelerin içinde daha çok barış ve yaratıcılık, ülkeler arasında ise savaş ve yıkıcılık göreceksiniz. Sizin konuşmanızda belirttiğiniz ikinci konu, gelişmiş bir ulusun içinde yer alan geri kalmış bölgelerle ilgili. Eğer bir ulus, bir grup insanı dini, ırkı ya da genel olarak kültürü nedeniyle ayırır ve onlara hakkaniyet ilkesine ters düşen bir uygulama yaparsa, o ulus içinde mevcut bu hakkaniyetsizlik kendini eninde sonunda belirtecektir. Bu belirti daha çok cinayet, daha çok hırsızlık, ayaklanma ve pislik biçiminde kendini gösterecektir. Cinayet, hırsızlık, ayaklanma ve pislikten sadece o azınlık değil, tüm toplum zarar görecektir. New York ve Los Angeles'la ilgili olarak verdiğiniz örnekler bunu kanıtlamaktadır. Söylemek istediğim şu Timur Bey, bu ilkelerin etkili olmadığını göstermek ya da başka açıklama nedenleri bulmak istediğiniz konuşmanızla, gerçekte bu ilkelerin ne kadar önemli olduğunu, uygulanmadığı takdirde eninde sonunda mutlaka aksaklıklar çıkacağını bana göstermiş oldunuz. Timur, o zaman siz ABD ya da Batı ülkelerini tam anlamıyla gelişmiş, örnek alınacak ülkeler olarak görmüyorsunuz. Yakup Bey, yukarıda sözünü ettiğimiz temel ilkeleri uygulayan insan, şirket, ülke bence gelişmiştir.